Ayrım 4.
Körpe çiftin hayallerinin gözünün önünde belirmesiyle birlikte bir an önce tabutundan çıkıp evlerine yollanmak için sabırsızlanıyor. Birdenbire ortalık kararıyor ve bir cehennem meleği gibi yavaşça tabutundan çıkıyor. İşkence içinde öldüreceği zavallı kurbanların evine doğru uçuşa geçiyor. "Oh, Kont Drakula, sizi görmek ne güzel," diyor fırıncının karısı kapıyı ona doğru açarken. Eve girerken bir kez daha insan bedenine bürünmüştü. Kötü emellerine ulaşması için bu gerekliydi. "Sizi bu kadar erken buraya getiren nedir?" diyor fırıncı. "Akşam yemeğe davetiniz," diye yanıtlıyor Kont. "Umarım yanılmıyorumdur. Siz beni bu gece akşam yemeğine davet etmiştiniz, değil mi?" "Evet, akşam yemeğe davet etmiştik. Ama doğrusu 7 saat erken geleceğinizi düşünememiştik." "Pardon," diyor Drakula şaşırarak. Bir yandan da odayı inceliyor aynı şaşkınlık içinde. "Yoksa güneş tutulmasını bizim evden mi izlemek istediniz?" "Güneş tutulması mı?" "Evet, bugün güneş tutulması var." "Ne?" "Tam öğle saatinde ve 2 dakika süreyle. Pencereden baksanıza." "Ya, başım belada desenize." "Ne?" "Şey, bağışlayın ama..." "Ne oluyor Kont Drakula?" "Gitmeliyim, bakın." "Eyvah," diyor Kont, çılgınca kapıya doğru koşarken. "Gidiyor musunuz? Ama daha yeni geldiniz." "Evet, ama bu sefer çuvalladım galiba." "Kont Drakula, neden suratınız bu kadar soldu birden?" "Gerçekten mi? Biraz açık havaya ihtiyacım var demek ki. Şey, görüştüğüme sevindim. Gelin oturun, bir içki içelim." "İçki mi? Hayır, gitmeliyim. Hem de çabuk. Şey, pelerinime basmasanız." "Tabii, buyurun. Biraz dinlenin. Biraz şarap." "Şarap mı? Yo, hayır, bıraktım. Biliyorsunuz, karaciğer filan. Hemen gitmeliyim. Birden şatonun ışıklarını açık unuttuğum aklıma geldi. Bu ayki fatura beni batıracak." "Lütfen," diyor fırıncı, elini dostça Kont'un omzuna atarak. "Bize hiç de rahatsız etmediniz. Bu kadar kibar olmayın canım. Erken gelseniz ne olacak?" "Gerçekten gitmeliyim. Bu akşam bazı Romanyalı kont dostlarımla toplantım olduğu aklıma geldi. Üstelik soğuk mezeden de ben sorumluyum." "Koş aşağı, koş yukarı. Biraz sakin olun canım. Nasıl olup da kalp krizi geçirmediğinize şaşıyorum bazen." "Şey, tamam ama şimdi bu akşama pilişli pilav hazırlıyorum," diye tekrar içeri geldi fırıncının karısı. "Umarım beğenirsiniz." "Harika, harika," diye gülümsemeye çalışıyor Kont. Ama bir yandan da kadını bir yana itip önüne ilk gelen kapıdan dalınca kendisini tuvalette buluyor ve haykırıyor. "Nerede şu lanet evin ön kapısı?" "Aha," diye gülüyor fırıncının karısı. "Ne hoş adamsınız Kont." "Bu numarayı beğeneceğinizi biliyordum," diyor Kont gülümsemeye çalışarak. "Ama artık yol verin de geçeyim." Sonunda ön kapıyı açıyor ama zaman artık çok geçtir. "Bakın," diyor fırıncı, "tutulma tamamlanıyor ve güneş yeniden çıkıyor." "Doğru," diyor Kont Drakula ön kapıyı hızla çarparak. "Kalmaya karar verdim birden. Çabuk perdeleri kapatın, çabuk hadi." "Ne perdeleri?" diyor fırıncı. "Biz yoksul bir çiftik, bilirsiniz." "Harika. Bodrumunuz var mı bari?" "Hayır," diyor fırıncının karısı nezaketle. "Kocam Carslow'u bilirsiniz. Kaç kez yapmasını söyledim ama beni dinlemiyor." "Şimdi naneyi yedim desenize. Tuvalet neresiydi?" "Şimdi girdiniz ya Kont. Hatta karımla beni de yerlere yatırdınız gülmekten." "Ha ha, ne hoş adamsınız Kont." "Bakın ben tuvalette olacağım. Saat 7:30'da beni çağırın," diyor Kont. Hızla girdi tuvaletin kapısını da aynı hızla çarpıyor. "Ha ha, ne hoş adam şu Kont." "Ama Kont, tuvaletten çıkın. Çocukça davranmayı bırakın lütfen." "Çıkamam, inanın bana. Bırakın ben burada oturayım. Burası çok rahat, gerçekten de," diye sesleniyor Kont tuvaletten. "Komik olmayın Kont Drakula. Zaten gülmekten yerlere yatıyoruz. Ama tuvaletinize bayıldım." "İyi ama, biliyorum biliyorum size garip geliyor. Ama burada iyi eğleniyorum. Daha geçenlerde Bayan Hesse bir sohbetimiz sırasında ona iyi bir tuvalette hiç canım sıkılmadan saatlerce kalabileceğimi söylüyordu. Bayan Hesse tatlı bir kadın biliyorsunuz. Biraz şişman ama çok tatlı. Siz neden pencerenin yanında oturup güneş batınca bana haber vermiyorsunuz? Ben burada iyiyim. Oh Romana, la la la." Bu anda içeri belediye başkanı ve eşi Katya giriyorlar. O anda oradan geçmektedirler ve iyi dostları olan fırıncı ile karısını bir görmek istemişlerdir. "Merhaba Carslow. Umarım sizi rahatsız etmiyoruzdur ha?" "Tabii ki hayır Bay Başkan. Çıksanıza Kont Drakula, yeni dostlar geldi." "Kont burada mı?" diyor başkan şaşırmış bir biçimde. "Evet," diyor fırıncının karısı. "Ve şu anda nerede olduğunu asla tahmin edemezsiniz." Onun bu kadar erken etrafta görüldüğü çok enderdir. Aslında onu hiç gündüz ışığında görmemiştim. Nerede diye soruyor Katya, gülüp gülmeme konusunda kararsız. Çıkın artık kont, hadi ama diyor fırıncının karısı gittikçe sabırsızlanarak. Tuvalette diyor fırıncı özür diler gibi. Gerçekten mi diyor başkan? Haydi diyor fırıncının karısı, bir yandan tuvaletin kapısını açıp bir yandan gülerek. Bakın burada. Çıkın Drakula diye sesleniyor başkan, bir şeyler içelim. Hayır, siz işinize bakın, benim kendi işim var burada. Tuvalette mi? Evet, gününüzü berbat etmeyeyim. Ne dediğinizi buradan işitebiliyorum. Siz konuşun. Ben söyleyecek bir şeyim olursa size katılırım. Herkes birbirine bakıp omuz silkiyor. Şaraplar dökülüyor ve hepsi içiyor. Bugün güneş tutulması vardı diyor başkan, bardağındakini yudumlayarak. Evet diyor fırıncı, müthişti. Evet, hatta korkunçtu diye tuvaletten bir ses geliyor. Pardon Kont Drakula, yok yok yok bir şey. Böylece zaman geçiyor. Ta ki başkan artık daha fazla dayanamayıp, haydi Drakula, sizi olgun bir insan sanırdım. Bırakın şu çılgını diyerek, tuvaletin kapısını zorla yüklenip açana kadar. Gün ışığı içeri sızıyor. Canavar, dört kişinin gözleri önünde hafifçe titreyerek, önce bir iskelet, sonra toza dönüşüyor. Hey diye haykırıyor fırıncının karısı yerdeki kül yığınına bakarak. Yani bu akşam yemeğini bizimle yemeyecek misiniz? Organize suçlara bir bakış. Amerika'da organize suçlara yılda 40 milyar doların üzerinde para harcandığını bilmeyen yoktur herhalde. Tabii bu büyük bir rakam. Hele mafyanın kırtasiyeye ne kadar az para harcadığı da göz önüne alınırsa. Güvenilir kaynaklara göre Cosa Nostra adlı bir örgüt, geçen yıl kırtasiyeye 6 bin dolardan fazla para harcamıştır. Ham madde ucuz ne de olsa. Dahası bu şirketin bütün daktilo işlerini tek başına yapan bir sekreterleri vardır. Ve karargah olarak kullandıkları yeri de ucuza mal etmek için Fred Persky dans topluluğunun içinde birlikte kullanmaktadırlar. Organize suçlular adı verilen bu grupların, geçen yıl Amerika'da işlenen yüzden fazla cinayetin doğrudan failleri olduğu ve bazı cinayetlerde de parmakları olduğu kanıtlanmıştır. Bu mafyosoların adam öldürme yolları arasında müşterilerin taksi paralarını ödeyip sonra da kaza geçirmelerine yardım etmek ya da giyerken paltolarını tutmak gibi ilginç yolları vardır. Cosa Nostra üyelerinin bundan başka yaptıkları yasa dışı işler arasında kumar oynatma, uyuşturucu satma, kadın satıcılığı, uçak kaçırma, tefecilik, büyük beyaz bir balığın ahlaki olmayan nedenlerle eyalet sınırları içinde dolaştırılması da yer almaktadır. Bunun dışında doğruluğu henüz kanıtlanmamışsa da bu adamların hükümette bile adamları olduğu ileri sürülmektedir. Daha birkaç ay önce iki gangster şefinin yasaların koruması altında tutuklu olduğu, Beyaz Saray'da bir gece geçirdikleri ve başkanın o gece salondaki divanda uyumak zorunda kaldığını söylemektedir. Amerika'daki organize suçların tarihine bir bakış. 1921 yılında kasap Thomas Covello ile terzi Ciro Santucci yer altında dolaşan farklı etnik grupları örgütlemek için Chicago'ya girdiler. Ama bu girişimleri mantiki pozitivist Alberto Carrillo'nun Kip Lipski adında bir adamı tuvalette kilitleyip içerideki bütün havayı bir meşrubat kamışıyla dışarı çekip onu havasızlıktan öldürünce başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun intikamını Santucci'nin kardeşi Geto'yu kaçırıp bir süre rehin tutarak ve adamı geri gönderirken de bu iş için 27 kavanoz kullanarak aldı. Gaeto geri döndüğünde artık 27 parçaydı. Tabii bu da yeraltı dünyasının kan dolu bir savaşının başlangıcı demekti. Daha sonra sürüngen bilimci Dominic Mion, şanslı Lorenzo'yu Chicago dışında bir barda vurarak öldürdü. Lorenzo'ya şanslı denmesinin acayip bir nedeni vardı. Bir kavga sırasında kafasına düşen bir bombadan başındaki şapka sayesinde kurtulmuştu. Bunun intikamını almak için Corleone adamları Mione'yi New York'a kadar kovaladılar ve yakalayınca da kafasından rüzgar gülü yaptılar. İşte tam bu noktada Giuseppe Vitale, ki gerçek adı Quincy Bedecker'di, adlı birinin yönetimindeki Vitale çetesi, Harlem'deki işi kaçakçılığı işini İrlandalı Larry Doyle'dan almak üzere harekete geçti. Bu adam garip bir adamdı. Yaşamı boyunca hiç kimsenin arkasında geçmesine izin vermemişti. Ve bazen yolda yürürken ani hareketle geriye döner, arkasından gelen olup olmadığını kontrol ederdi. Tam da Squello İnşaat Firması adlı bir şirket, Doyle'un burun kemerinde birkaç büro inşa etmeyi tasarlarken Doyle öldürüldü. Ondan sonra küçük Pat işin başına geçti. Ve Vitali çetesini o gece orada bir maskeli bal olduğu yalanını söyleyerek ıssız bir garajda topladı. Zavallı Vitali çetesi dev fare kostümleri içinde garaja geldikleri anda binlerce kurşuna hedef oldular. Bunun üzerine Vitali'nin adamları Ross'a baş kaldırdılar. Tabii Vitali'nin nişanlısı Beo Morette'de. Bu kadın da bir acayipti. Söylendiğine göre Vitali'nin bütün evlilik tekliflerini geri çevirmiş, sonra da bir gün durup dururken boşanma davası açıvermişti. Bu arada yağlanmış test kralı Vincent Comburello, federal polisin araya girmesini istemediği için kendisi bir uzlaşma istedi. Corello'nun bütün Amerika'daki toz taşımacılığı üzerinde öyle bir etkisi vardı ki, onun bir tek sözüyle Amerikan ulusunun üçte ikisi sabah kahvaltılarına olabilirlerdi. Yeraltı dünyasının bütün adamları Pertan Boyun Barı'nda bir akşam yemeği için toplandılar. Columbrero artık barışın sağlanması, adamların ortalıkta dolaşıp durmayı kesmeleri ve doğru düzgün giyinmeleri konusunda kesin emirler verdi. Bundan sonra resmi mektuplar sağ alt köşeye en iyi dileklerine yazılarak imzalanacaktı. Ve bütün yeraltı dünyasında bölge bölüşümleri de acil bir biçimde yapılacaktı. Gerçi New Jersey bölgesinin o ana kadar hiç hesapta olmayan Columbrero ailesine gitmesi gibi küçük ayrıntılar göz ardı edilmişti. Böylece mafya yani Cosa Nostra doğmuş oldu. İki gün sonra Columbrero sıcak bir banyo almak için evinin saunasına girdi ve 48 saat sonra bir daha gören olmadı. Ayak takımının düzenlenmesi. Cosa Nostra, yeryüzünün diğer hükümetleri ya da büyük şirketleri gibi bir düzene sahiptir. En üstte Capo di Tutti Capi, yani patronların patronu denilen bir adam vardır. Toplantılar genellikle bu adamın evinde yapılır ve soğuk içki ve buzdan bu adam sorumludur. Soğuk içki ya da buzların tam zamanında evde olmamasının cezası ani ölümdür. Tahmin edileceği gibi ölüm Cosa Nostra üyelerinin pek sevmediği bir cezaydı. Bu yüzden üyelerin çoğu para cezası vermeyi yeğliyorlardı. Bu patronların patronunun altında onun yardımcıları vardır. Ve her biri kentin bir bölümünde kendi ailesiyle çalışır. Mafya aileleri bizim bildiğimiz bir anne ve çocuklardan oluşan hafta sonları pikniğe giden ailelerden sayılmazlar. Bu aileler genellikle bir takım ciddi adamlardan oluşur. Ve bu adamların yaşamdaki en büyük zevkleri bir insanın nefes almadan Doğu Nehri'nin altında kaç saat kalabileceğini ölçmektir. Mafyaya girmek sanıldığı kadar kolay değildir. Aday gözleri bağlanarak bir odaya sokulur. Sonra ceplerine birkaç dilim karpuz konur. Bir yandan seksek oynayıp bir yandan da Toodles Toodles diye bağırarak odada dolaşması beklenir. Daha sonra alt dudağı odada bulunan diğer üyeler ki buna genellikle komisyon denir, aşağı çekilerek şılap diye bırakılır. Hatta isteyen üyeler bunu birkaç kere bile yapabilirler. Daha sonra adamın başına birkaç tane yulaf tanesi konur. Eğer şikayet ederse diskalifiye olur. Ama eğer güzel, başımda yulaf taneleri olması hoşuma gidiyor derse üyeliğe kabul edilmiş demektir. Üyeliğe kabul etme adayı yanağından öperek ve elini sıkarak olur. Üyeliğe kabul edilen insanlar o andan itibaren artık biber salçası yiyemezler. Tavuk taklidi yapıp arkadaşlarını güldüremezler ve adı Vito olan kimseyi öldüremezler. Sonuç, organize suç kavramı Amerikan toplumunun önemli bir yarasıdır. Birçok genç Amerikalı rahat bir yaşam vaadine kanıp bu tür işlere atılır. Oysa bilmezler ki mafya üyeleri genellikle uzun saatler boyunca çalışmak zorundadırlar. Üstelik havalandırma düzeni bile olmayan odalardı. Bu suçluları tanımak aslında kolay bir iştir. Bu adamlar ya dev kol düğmelerinden ya da yemek yerken yanlarındaki insanın vurulup düşmesi halinde bile yemeği yarıda bırakmamalarından tanınabilirler. Organize suçlarla savaşmanın başlıca iki yolu vardır. Suçlulara sizi aradıkları zaman evde olmadığınızı söylemek. 2. Sicilya temizlik şirketinden anormal sayıda adam gelip çamaşırhanenize şarkı söylemeye başlarsa polisi çağırmak. 3. Onların telefonlarını dinlemek. Aslında kabul edileceği gibi telefon dinlemek pek kabul edilebilir bir iş değil. Ama bunun ne kadar etkili olduğu aşağıda yazacağım FBI tarafından dinlenen iki New Yorklu gangster şefi arasındaki konuşmanın okunmasından anlaşılabilir. Anthony, alo, Rico. Rico, alo, Anthony, alo, Rico, alo, Anthony, Rico. Seni duyamıyorum. Anthony, sen misin Rico? Seni duyamıyorum. Ne, beni duyabiliyor musun? Alo, Rico, bağlantı kuramıyoruz. Beni duyabiliyor musun? Alo, santral bağlantı kuramıyoruz. Kapatıp tekrar arayın efendim. Alo. Polis daha sonra bu konuşmayı kanıt olarak mahkemeye sundu. Ve bunun sonucu olarak da balık Anthony Rotino ve Rico Panzini 15'er yıl hapse mahkum oldular. Evet ama bir lokomotif bunu yapabilir mi bakalım? O dergide o cümleyi gördüğüm zaman köpeğim ve psikoloğumun her salı çıktıkları yürüyüşten dönmelerini bekliyordum. Bu cümle dergilerde sık sık karşılaştığımız sıradan cümlelerdendi. Historogramlar ya da bahse gireriz ki bunu bilmiyordunuz türünden bir başlığı vardı yanılmıyorsam. Ama bu beni Beethoven'in 9. senfonisinin giriş kısmındaki yaylılar kadar etkileyiverdi birden. Sandviç diyordu dergi. Sandviç kontu tarafından icat edilmiştir. Şoku uğramış bir biçimde titremeye başladım. Birdenbire gözlerim karşıdaki kulelere dalıp gitti. Bir sonsuzluk duygusu içinde insanın evrendeki yerini düşünmeye başladım. İnsan, her şeyin bulucusu insan. Birden Da Vinci'nin defterleri gözümün önünde uçuşmaya başladı. O not defterleri insan soyunda yeni bir çağ açmışlardı. Aristoteles'i düşündüm, Dante'yi, Shakespeare'i. İlk basılan kitabı, Newton'u, Handel'in Mesih'ini, Monet'i, Stravinsky'yi, E=mc². O günden sonra 3 ayı sandviçin bulucusu olan Kont Hazretleri'ni düşünerek geçirdim. Bu arada aklımda British Museum'da saklanan ilk sandviç örneği vardı tabii ki. Tarih karşısındaki yerin biraz şüpheli olmasına karşın, umarım bu çalışmam diğer tarihçilere o büyük dehanın bir nebze daha anlaşılması konusunda yardımcı olmuştur. 1718. Kont Sandviç'in aristokrat bir ailede doğumu. Baba Majesteleri Kral'ın baş nalbantı olarak atanmış olmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Ta ki kendisinin aslında bir demirci olduğunu öğrenene kadar. Bu olaydan sonra baba istifa eder ve dünyaya küser. Anne ise Alman asıllı tipik bir ev kadınıdır. Ara sıra başka yemek yapar gibi görünse de domuz yağında yulaf lapasından başka bir şey pişirmeyi bilmez aslında. 1725-35 arası. Okula başlar. Orada ata binmeyi, Latinceyi öğrenir. Okulda ilk kez soğuk mezelerle karşılaşır. İnce dilimlenmiş domuz etine ve rostoya olan ilgisinin keşfi de bu yıllara rastlar. Mezuniyetine kadar bu istek bir tutkuya dönüşür. Ve okul bitirme tezini soğuk mezeler üzerinde incelemeler başlığı altında verir. Bu ona okulda büyük bir ün sağlar ve herkes onu biraz garip biri olarak nitelendirmektedir. 1736. Ailesinin isteği üzerine retorik ve metafizik eğitimi yapmak için Cambridge Üniversitesi'ne girer. Ama her iki konuya da en küçük bir isteği bile yoktur. Akademik olan her şeye karşı içinde bir isyan vardır. Sık sık okuldan ekmek dilimlerini çalar ve onlarla olağanüstü deneyler yapar. Kurallara bu denli karşı çıkma sonucu okuldan sepetlenir. 1738. Bomboş ve amaçsız bir biçimde İskandinav ülkelerini dolaşır. Orada peynir üzerine araştırmalarda bulunur. Karşılaştığı sardalyaların çeşitliliği onu şaşırtır ve not defterine şu notu düşer. İnanıyorum ki insanın bugüne dek ulaştığı her şeyin arkasında basit ve yiyeceklerle ilişkili bir gerçeklik var. Basitleştirmek, basitleştirmek gerek. İngiltere'ye dönüşünde Neil Smallbore ile evlenir. Kadın bir manavın kızıdır ve genç adamın ondan tüm beklediği marul hakkında tüm bildiklerini ona öğretmesidir. 1741. Kendisine miras kalan küçük bir köy evinde yaşamakta ve gece gündüz çalışarak nasıl daha ucuza yemek yenebileceğini öğrenmeye çalışmaktadır. Bir dilim ekmek, onun üzerinde bir dilim daha ekmek, en üstte bir dilim etten oluşan ilk çalışması başarısızlıkla sonuçlanır. Acı bir hayal kırıklığı içinde laboratuvarına döner ve tekrar çalışmaya koyulur. 1745. 4 yıl süren laboratuvar çalışması sonucu artık gerçeğe iyice yaklaştığına inanmaktadır. İki parça hindi eti arasına bir dilim ekmek koyarak oluşturduğu ilk yapıtını sergiler. Bu çalışma herkes tarafından aptalca bulunup reddedilir ve ciddiye alan sadece David Hume'dur. Ona göre büyük şeyler gelmektedir. Hume onu cesaretlendirir. Düşünürün dostuyla güç kazanmış olarak çalışmalarına döner. 1747. Yoksulluk yılları artık başlamıştır. Biftek ve hindiyle çalışmaya parası yetmediğinden daha ucuz olan domuz pirzolasına yönelir. 1750. Bu yılın baharında birbirinin üzerine dizilmiş üç parça domuz pirzolası sergiler. Bu sergi belli çevrelerde ilgiyle karşılanır. Ama geniş halk kitleleri ona karşı hala ilgisizdir. Üst üste dizilmiş üç ekmekten oluşan yapıtı onun ününe ün katar. Ama olgun bir sandviç biçimine henüz ulaşamamıştır. Ve Voltaire tarafından davet edilir. 1751. Fransa'ya yolculuk. O günlerde Voltaire, ekmek ve mayonezle yaptığı çalışmalardan ilginç sonuçlar elde etmiştir. İki adam dost olurlar ve mektuplaşmaya başlarlar. Bu mektuplaşma, Voltaire'in pulları bitene kadar sürer. 1758. İlginç düşünceleri artık herkes tarafından ilgi görmektedir. Bir komisyon tarafından kraliçeye, İspanyol büyükelçisini öğle yemeği için özel bir şeyler hazırlamakla görevlendirilir. Gece gündüz çalışır ve sonunda 27 Nisan 1758 günü sabah 4:17'de olağanüstü büyük işini başarır. Bu iki çavdar ekmeği dilimi arasına yerleştirilmiş, ince dilimlenmiş domuz pirzolasıdır.